Aşk otobüsü John Steinbeck.
Ayrım 4.
Yani Juan sana şimdi git mi diyor? Öyle. Alice neler olduğunu pek anlamadı ama arkadaki yatak odasından kıpırtılar, ayak sesleri gelmeye başlamıştı. Kısık sesle konuşmalar da duyuluyordu. Yabancıların varlığında kendisini Pimples'a daha bir yakın hissetti. Ne de olsa o yabancı değildi. Bakalım, ben de bir deneyeyim dedi. Ön pencerelerden ve kapıdan giren güneş duvarda parlak 5 leke oluşturmuş, tezgahın arkasındaki fındık fıstık paketleriyle portakal yığınlarını aydınlatmıştı. Şimdi o parlak lekeler silikleşti ve sonra yok oldular. Gök gürültüsünün ardından birden yağmur başladı. Damlar damı dövüyordu. Pimples kapıya gidip dışarıya baktı. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyor, beton tabana düşen damlalar sıçrıyordu. Hava iyice kararmıştı. Yağmurda ışık çelik soğukluğuna bürünmüştü. Pimples, Juan Chico'nun yağmurdan kaçarak otobüse sığındığını gördü. Arka tekerlekler hala yavaş yavaş dönüyordu havada. Pimples bakarken Juan birden otobüsten atladı, lokantaya doğru koşmaya başladı. Pimples'in açtığı kapıdan ok gibi içeri girdi. O kadarcık uzaklıkta bile tulumu ıslanmış, pabuçlarına su dolmuştu. Watch watch ediyordu. Juan, "Tanrım, sanki gök delindi," dedi. Yağmur gri bir duvar gibi dağları gözlerden silmiş, beraberinde koyu, metalik bir aydınlık getirmişti. Yabani bakkalar yağmurun şiddetinden boyunlarını büktü. Gelinciklerin taç yaprakları kopmuş, yere saçılmış altın paralar gibi duruyordu. Zaten ıslak olan toprak doymuş suyu daha fazla ememiyordu. Çukur yerlerde göller oluşmaya başlamıştı. Yağmur bütün şiddetiyle belalar köşesindeki lokantanın damını dövüyordu. Juan Chico lokantadaki masalardan pencereye yakın alanına kurulmuş, bol sütlü kahve içip kurabiyesini yiyerek sağanağı seyrediyordu. Norma gelip tezgahın arkasındaki evde birikmiş bulaşıkları yıkamaya başladı. Juan, "Bana bir fincan kahve daha getiriver," diye söylendi. Norma tezgahın kenarından döndü, fincan çok doluydu. Taşan kahve ince ince fincanın tabağına doğru iniyordu. Juan bir kağıt peçete çekti ve ıslak fincanın altına oturttu. "Dün gece pek dinlenemedin değil mi?" diye sordu. Norma yorgun, elbisesi de buruşuktu. Norma'nın daha yaşlanmadan çok önce, şimdiden nasıl bir yaşlı kadın olabileceğini anlayabiliyordu insan. Teninin rengi çamur gibiydi. Ellerinin üstünde de lekeler oluşmuştu. Norma'nın kurdeşen olması için pek çok neden vardı. "Hiç uyumadım," diye yanıt verdi. "Yerde yatayım," dedim ama gene de uyuyamadım. "Bir daha böyle bir şey olmamasına özen göstereceğim," dedi Juan. "Bunları San Yisro'ya götürecek bir araba olsaydı keşke." Alice alaylı, "Yataklarımızı onlara vermek nereden de aklına geldi? Dünyanın neresinde ev sahipleri yolculara yataklarını verirler ki? Öyle ya, onlar bugün çalışmayacaklar. Pekala, iskemlede oturabilirlerdi," dedi. Juan, "Dalgaya düştük herhalde," dedi. Alice, "Karının iskemlede uyuması senin umurunda mı? Sen ne zaman olsa benim yatağımı başkalarına verirsin," dedi. Tekrar içinde öfkenin kabardığını hissetti ve bu onu korkuttu. Öfkelenmek istemiyordu. Her şeyin mahvolacağını anlıyor, bundan da korkuyordu ama köpürerek kabarıyordu. Hızlanan yağmurun damı dövdüğü duyuldu, ardından bir sessizlik oldu ve hemen peşinden ikinci bir sağanak birincinin yerini aldı. Oluklardan şırıldayarak akan sular fazlalaştı. Juan düşünceli düşünceli yere bakıyordu. Dudaklarında tam yaranın yanında hafif bir gülümseme dolaştı. İşte bu da Alice'in korktuğu olaylardan bir başkasıydı. Alice kendine gelmesi için zaman tanıdığı anlaşılıyordu. O da bunu biliyordu. Böyle olaylarda Alice ikili durumlar yaşardı. Kendisi ve olayın konusu büyür, büyür ve dünyadaki her şey yok olurdu. Ya aktı ya da kara. Juan'la konuşurken sanki dünyada sadece ikisi vardı. Normalde çekiştiği zaman bütün dünya silinir, kocaman bir boz bulutun üstünde sadece ikisi kalırdı. Juan'a gelince o her şeyi bir tarafa koyar ve olayları birbiriyle kıyaslayarak bakardı. Büyük, küçük, değerli, değersiz her şey. Juan bütün bunları görür, değerlendirir, tartar ve keyiflenirdi. Juan insanlardan tad alırdı. Alice ise ya sever ya sevmez ya da nefret ederdi. Ona göre bunların arasında başka değerlendirme yoktu. Alice dağınık saçlarını topladı. Ayda bir kez saçlarını o erkekleri tutsak eden sihirli ve şahane ışıltılar veren bir losyonla yıkardı. Juan'ın gözlerindeki ifade hem uzak hem keyifliydi. Bunun Alice için anlamı korkunçtu. Onun kendisini dünyayı zehir eden öfkeli bir kadın değil de incelenecek, yoklanacak ve evet tabii hoşlanılacak binlerce kadından biri diye baktığını biliyordu. Bu ona yalnızlık, korku veren bir duyguydu. Yani o Juan'ı bütün dünyadan ayırıyor, Juan ise onu bütün dünyayla bir tutuyor demekti. Bu anlarda Juan sanki onun yalnız etrafıyla ilgilenmekle kalmaz, gözleri Alice'i deler geçer başka alemlere dalardı. Juan'ın ona attığı tokattan aklında kalan tokadın şiddeti değil, vuruşun şekliydi. Alice daha evvelde dayak yemişti ve hoşuna gittiği de olmuştu. Ama bu değişikti. Juan sanki ona vurmamış da bir zararlı böceği ezmişti. Hiç aldırış etmeden vurmuştu ona. Kızmamış, sadece rahatsız olmuştu ondan. Ve de kendisini rahatsız eden şeye vurup susturmuştu. Alice bildiği birkaç metotla kocasının ilgisini çekmeye çalışıyordu. İşte şimdi yaptığı da buydu. Kocasının gözlerindeki bakıştan onun kendisinden uzaklaştığını hissediyordu. Ben uğraşıp gidineyim, halılarla, kadifelerle kendimize bir yuva yapmaya çalışayım. Sen gel onu başkalarına veriver. Sesi kontrolden çıkmaya başladı. Sonra da karını bütün gece iskemlede oturt. Juan başını kaldırdı. Norma dedi, bana bir fincan kahve daha veriver. Sütü bol olsun. Alice kendini tutmaya çalıştı. Öfkesinin yükseldiğini hissediyordu. Juan yavaşça ona baktı. Kara gözleri keyifli ve sıcaktı. Bakış açısı tekrar değişti. Şimdi Juan ona bakıyor ve Alice de kendisine bakıldığının bilincine varıyordu. Bir yerine bir şey olmadı ya dedi Juan. Bu gece yatağının değerini daha iyi anlarsın. Alice soluğunu tuttu. Sıcak bir dalga her yanını kapladı. Öfke sıcak bir ihtirasa dönüşmüştü. Gülümsedi, dudaklarını yaladı. Seni it seni diye hafifçe söylendi. Derin bir soluk alarak yumurta ister misin diye sordu. Evet, iki tane rafadan, 4 dakika kaynasın. Yumurtanı nasıl seversin bilirim dedi. Yanında domuz pastırması da olsun mu? Hayır, bir dilim kızarmış ekmekle 2 tane kurabiye yeter. Alice tezgahın arkasına geçti. Artık şu odadan çıksalar diye söylendi. Helaya gitmek istiyorum. Juan, ayaklanmışlar, neredeyse çıkarlar dedi. Evet, ayaklanmışlardı. Yatak odasında ayak sesleri vardı. İçeride bir kapı açıldı ve bir kadın sesi duyuldu. Sertçe, kapıyı vurabilirdin dedi. Bir erkek sesi karşılık verdi. Özür dilerim hanımefendi. Buradan çıkmak için ya buradan geçmem ya da camdan atlamam gerekiyordu. Başka bir erkek sesi de otoriter bir ses tonuyla araya girdi. Kapıyı vurmak her zaman en doğru yoldur dostum dedi. Ayağını mı incittin? Evet. Tezgahın bitimindeki kapı açıldı ve ufak boylu bir adam lokantaya girdi. Kruvaze bir elbise giymişti. Gömleği seyahat edenlerin 1500 kilometrelik dedikleri türden kir götüren jeldi. Elbisesi de gene aynı nedenle kumlu bir kumaştandı. Koyu yeşil, örgü bir kravat takmıştı. Yüzü bir köpek yavrusu gibi keskin atlı, gözleri de gene bir köpek yavrusu gibi parlak ve yumuşak bakışlıydı. Bıyığı sanki tırtıl biçiminde kesilmiş, konuşurken de belini kırıyor gibi duruyordu. Öndeki 2 dişi hariç diğerleri bembeyaz ve muntazamdı. Öndeki dişler ise sum altından yapılmıştı. Elbisesini sanki dikkatle fırçalamış, üstündeki tozları temizlemiş, gömleği gece aceleyle yıkanıp komodinin üstünde kurutulmuş gibiydi. Hem mahcup hem de kendinden emin görünüyordu. Sanki onu aşağılamaktan korumak için yöntemler bulmuştu. Günaydın dostlar dedi. Dün gece nerede yattınız merak ettim. Allah bilir bütün gece oturmuşsunuzdur. Alice ekşi bir suratla öyle oldu dedi. Şu an ziyanı yok dedi. Bu gece erken yatarız. Otobüsü tahmin edebildiniz mi? Nasıl? Bu yağmurda yola çıkabilecek miyiz? Aa tabii tabii dedi Juan. Adam topallaya topallaya tezgahın çevresini dolaştı ve küçük masalardan birine yerleşti. Yüzündeki ifadeden canının yandığı besbelliydi. Norma bir bardak su ve peçeteye sarılmış bir takım çatal bıçak getirdi. Yumurta? Sahanda, yumuşak olsun. Yanında domuz pastırması isterim. Tereyağı sürülmüş kızarmış ekmek. Anladınız değil mi? Tereyağı sürülmüş ve kızarmış ekmek. Dünyadaki en zor şeylerden biri de tereyağı sürülmüş kızarmış ekmektir. Şimdi ekmekleri bolca tereyağı sür, bekle yağ erisin. Sonra o fazlalıkları al ki sarı sarı gözükmesin. Becerirsen iyi bir bahşişi hak ettin demektir. Delikli, süslü bir ayakkabı giymişti. Ayağını kaldırdı ve acıdan inledi. Şu an ayağını mı burktun diye sordu. Tezgahın sonundaki kapı açıldı, orta boylu bir adam göründü. Truman'a ya da bir şirketin genel müdür yardımcısına ya da yeminli hesap uzmanına benziyordu. Gözlüğünün kenarı köşeliydi. Elbisesi düzgün olup gri bir kumaştan yapılmıştı. Sanki yüzüne de bir parça bu griden bulaşmıştı. Tam bir iş adamı gibi giyinmişti ve tam bir iş adamına benziyordu. Gerçekten de iş adamıydı. Ceketinin yakasında uzaktan ne olduğu pek belli olmayan bir dernek iğnesi vardı. Yeleğinin sol düğmesi iliklenmemişti. Zaten son düğme iliklenmezdi. Köstekli bir altın saati yeleğinin 2 cebi arasında sarkıtmıştı. Mrs. Pritchard omletini az pişmiş sever. Tabii yumurtalar taze ise. Ayrıca kızarmış ekmekle reçel de ister. Miss Pritchard ise sadece portakal suyu ve kahve istiyor. Ben kremalı kurabiye istiyorum. Yumurtam iyi pişsin. Sakın sarısı akmasın. Tereyağsız kızarmış ekmek ve bol sütlü kahve istiyorum. Hepsini bir tepsiye koyup getirebilirsiniz. Alice öfkeyle başını kaldırdı. Kahvaltınızı burada edin. Odaya servisimiz yok dedi. Mr. Pritchard ona soğuk soğuk baktı. Burada gecelemek zorunda kaldık dedi. Zaten tatilimin bir günü de boşa geçmiş oluyor. Sizin otobüsünüzün bozulması benim suçum değil. Bunlara karşılık kahvaltımızı odamıza getirebilirsiniz. Karım da kendini iyi hissetmiyor. Ben iskemle tepesinde oturmaya alışık değilim. Tabii karım da değil. Alice başını öfkeli bir boğa gibi indirdi. Buraya bakın dedi. Ne zamandır helaya gitmek istiyorum, yüzümü yıkayacağım. Banyomu ele geçirdiniz. Mr. Pritchard sinirli sinirli gözlüğünü düzeltti. Öyle mi? Deyip başını Juan'a çevirdi. Gözlüklerinde yansıyan ışık sanki arkasında gözü olmayan iki küçük aynaya benzedi. Eli öfkeyle cebindeki saate gitti. Cebinden altın bir törpü çıkardı ve aceleyle her tırnağının içini temizledi. Etrafına bakındı, üzerine bir ürperti çöktü. Mr. Pritchard orta halli bir şirketin genel müdürüydü. İş adamıydı. Hiçbir zaman yalnız değildi. İşini aynı şekilde düşünen, aynı şekilde çalışan, hatta birbirine benzeyen kimseler yürütürdü. Yemekleri kendisi gibi iş adamlarıyla, dışarıdan gelenlere kapalı kulüplerde yerdi. Ki ne yabancı biri ne de yabancı bir fikir içeri girebilirsin. Dini yaşamı ise kilisesi ve mason locasıydı. Böylece burada da yabancılardan korunmuş oluyordu. Haftada bir gece gene kendisi gibi insanlarla poker oynardı. Herkes o kadar birbirine benzerdi ki oyunda pek fark olmazdı. O yüzden de herkes kendini fevkalade bir oyuncu sanırdı. Nereye giderse gitsin yalnız bir adam değildi o. O bir kuruldu. Bir şirketin, bir kulübün, bir kilisenin, mason locasının bir bölümüydü. Fikirleri ve görüşleri hiçbir zaman itirazla karşılamazdı. Çünkü kendisi gibi insanlarla beraberdi. Kendisi ve dostları tarafından yazılan, çıkarılan gazeteleri okurdu. Evine giren kitaplar, kendisini kızdırmayacak kitapları bilen bir komisyon tarafından satın alınırdı. Yabancı ülkeleri ve yabancıları sevmezdi. Zira orada kendisine benzeyenleri bulma olanağı yoktu. Bulunduğu gruptan ayrı düşmeyi istemezdi. Grubun en üst kademesine çıkabilir, onlar tarafından beğenilebilirdi. Ama onları terk etmeyi hiçbir zaman düşünmezdi. Ara sıra erkek erkeğe bir yere gittiler mi, masanın üstünde çıplak kızlar oynatır, içki içer, kahkahalarla gülerdi. Ama kendisiyle beraber 500 Mr. Pritchard daha vardı. Ve şimdi Alice'in tuvaleti hakkındaki çirkin sözlerini duyduktan sonra etrafına bakındı. Lokantada yalnızdı. Burada başka Pritchard'lar yoktu. Bir an gözleri takım elbiseli adama takıldı ama adamda bir tuhaflık vardı. Gerçekten adamın ceketinde mavi emaya üzerine yıldızlar olan bir rozet vardı. Ama Pritchard'ın bildiği bir kulübe ait değildi. Bu adamların hepsinden hatta tatilinden nefret etti birden. Odaya gidip kapıyı kapatmak istedi ama işte şurada helaya gitmek isteyen aksi bir kadın vardı. Mr. Pritchard altın saatinin köşesine takılı altın tırnak törpüsüyle acele acele tırnaklarını temizledi. Gerçekte Mr. Pritchard böyle bir adam değildi. Hatta bir aralık Edwin Debs'e de oy vermişti ama bu da çok eskilerde kalmıştı. Kendi grubundaki insanlar birbirlerini dikkatle izlerdi. Belli kurallar dışındaki herhangi bir hareket önceden belirlenir, sonra da görüşülürdü. Değişik adam doğru adam değildi. Devam ederse kimse onunla iş yapmazdı. Koruyucu yapı gerçekten de koruyucuydu. Mr. Pritchard'ın yaşamında karşıtlık yoktu. Bağımsız olmaktan vazgeçmiş, sonradan da bağımsızlığın ne olduğunu unutmuştu. Bağımsızlık ona şimdi çocukluk gibi geliyordu. Debs'e oy vermesi 20 yaşlarında gittiği genel evre eşdeğerdeydi. Bunlar delikanlının yapabileceği işlerdi. Hatta kulübünde ara sıra yemek yerken Debs'e oy verdiğini söyler. Böylelikle dostların yeni yetişen gençlerde nasıl sivilce çıkarsa onun da böyle atak bir gençlik geçirmiş olmasının normal olduğunu kanıtlamak isterdi. Debs'e oy vermenin deliliğini affetmiş, hatta keyiflenmişti ama kızı Mithrat'ın hareketleri kendisini gerçekten düşündürüyordu. Gittiği üniversitede profesörleriyle ve kızıl addedilen tehlikeli kimselerle düşüp kalkıyordu. Savaştan önce Japonya'ya gönderilen hurda demir gemi için arkadaşlarıyla gösteri yürüyüşüne katılmış ve de İspanyol Savaşı'nda Pritchard'ın kızıllar diye tanımladığı kişilere ilaç yollamak için para toplamıştı. Böyle konuları Mithrat'la konuşmazdı. O da babasıyla bunları konuşmak istememişti. İnancına göre hiç sözü edilmezse bunlar unutulur giderdi. Bir koca ile bir yavru Midrat'ın politik görüşüne yönmeyeceklerdi kuşkusuz. Böylece gerçekleri değerlendirmiş olacaktı. Mr. Pritchard genel eve gittiğini pek iyi hatırlamıyordu. 20 yaşındaydı ve sarhoştu. Sonradan kendini kutsal varlıkları aşağılamış gibi hissetmiş, kederlenmiş, kahrolmuştu. Bunu izleyen 2 hafta belirtilerin gelişmesini dehşetle beklemişti. Hatta bir şey olursa kendini öldürmeyi de kafasına koymuştu. Kendini öldürecek ve olaya kaza süsü verecekti. Şimdi sinirliydi. İstemediği bir tatildeydi, Meksika'ya gidiyordu. Gördüğü afişlere rağmen Meksika ona göre pis ve tehlikeli, hem de radikal bir ülkeydi. Petrol devletleştirilmişti, yani özel mal gasp edilmişti. Bunun Rusya'dan farkı neydi? Mr. Pritchard'ın kafasında Rusya, orta çağların şeytan kavramının yerini almıştı. Bütün kötülükler, terör ve kurnazlığın kökü oradaydı. Bu sabah asabi oluşun nedeni, kendisinin de doğru dürüst uyuyamamış olmasıydı. Kendini yatağını severdi. Yeni bir yatağa alışması için 2 hafta geçmesi gerekti. Ama işte şu önündeki 3 hafta boyunca hemen hemen her gece başka bir yatakta yatacaktı. Kim bilir ne biçim böceklerle boğuşacaktı. Yorgundu ve teni çok kötü durumdaydı. Buradaki su kireçliydi. 2-3 gün bu suyla tıraş olursa boynundaki kılların ters döneceğinden emindi. Göğüs cebinden bir mendil çıkardı, gözlüklerini temizlemeye başladı.
Ayrım sonu.